Yoel 1. bölüm 13. ayette: Ey kahinler, çul kuşarıp yas tutun. Ey sunakta hizmet edenler, ağıt yakın. Ey Tanrımın hizmetkarları, tapınağa gelin. Çul içinde geceleyin. Çünkü Tanrımızın tapınağı için tağıl ve şarap sunusu kalmadı der. Çul kuşanın diyor. 5. olarak ve 6. olarak kahinlerin dövünüp yas tutması söylenir. Sunakta hizmet edenler için ağıt yakın denir. Kahinler görevlerini yapamıyorlardı çünkü sunacak hiçbir şey yoktu. Çul ve kül içinde geceyi geçirmeleri gerekiyordu. Çünkü sunabilecekleri içecek ve yiyecek yoktu. Ülke ekonomisi bir anlamda çökmüştü. Tanrı'ya sunabilecek kadar bile yiyecek yoktu. Ancak Tanrı dinsel görevlerin değil, insanların yüreklerinin önemli olduğunu açıkça belirtir. Bu ayetlerde Tanrı insanlardan daha önce yapmasını istemediği bir şeyi yapmalarını ister. Tanrı Musa peygambere yasayı verdiğinde o halka 7 bayram günü vermişti ve kendi önüne üzgün bir yüzle çıkmalarını istememişti. Kendi evine sevinçli bir yürekle gelmesini istemişti. Günümüzde Hristiyanların kilisede toplanmalarının pek de sevinçli bir olay olmadığının bazen farkına varıyor musunuz bilmiyorum. Ben komik öyküler anlattığım için uyarılar bile alıyorum. Bazen birçok kutsalın bir kez bile gülümsemeden oturduklarını kilise sıralarında görürüm. Keşke gülmeyi öğrensek ve daha fazla gülsek. Bu onlar için de iyi olurdu. Bugün de sevinç yoktur. Yoel'in gününde de yoktu. Neden Tanrı ilk kez halkına şunları söylüyor? Ağıt yakmanızı, çulda ve külde oturmanızı istiyorum, yas tutmanızı istiyorum. Bunun nedeni ulustaki günahtı. Bugünkü sevinç eksikliğinin nedeni de budur. Dünya ise bu konuda gayretli bir çalışmanın içerisindedir. Ne diyor dünya? Müzik, gürültü ve hızlı olmalı. Şakalar, güldürebilmek uğruna küfür bile olmalı. Sevgili dostum, inanlılar topluluğu olarak sizi sevinçle gülmek konusunda teşvik ediyorum. Sevinciniz nereye gitti? Günah nedeniyle gitti. Tanrı sevinçli olmanıza izin vermiyor. Neden? Çünkü arada günah var. Şu gerçek ki günah içinde yaşıyorsak, günah bizdeki o sevinci, esenliği, huzuru ve barışı alıp götürecektir. Tanrı bu halka şöyle seslendi: yas tutarak önüme gelin. Bunu sevmiyorum ama insan günahlıdır ve ancak tövbe ederek bu sevince sahip olabilir. Yoel 1. bölüm 14. ayetten itibaren tövbe ile beraber oruç önerilir. Yoel 1. bölüm 14. ayette oruç için gün belirleyin. Özel bir toplantı yapın. Yaşlıları ve ülkede yaşayanların tümünü Tanrınız Rabbin tapınağına toplayıp Rab'be yakarın der. Tanrı onlardan daha önce böyle bir şey istememişti. Onlara bayram günleri verdi ancak günaha dalana kadar oruç tutmalarını istememişti. Yoel'in sözünü ettiği ve ulusu bozan tek günah sarhoşluktu. Ve bu sarhoşlukta bu insanların doğru düşünmesini ve doğru kararlar almasını engelliyordu. Ve diyor ki toplantıya çağırın, başka bir deyişle bir araya gelmeleri söz konusuydu. Tanrı onların toplanıp kendi huzurunda sevinmelerini istiyordu ancak bu özel bir toplantı olmalıydı. Yaşlıları ve ülkede yaşayanların tümünü Rabbin tapınağına toplayın der. Bir anlamda bu kiliseye gitme zamanıydı. İkinci Dünya Savaşı sırasında Tanrı'ya inanmayan ve pek çok farklı kültürden insan kiliseye geldi. Ve bir kulübe üye olan iki arkadaş da bir pazar günü kilisede karşılaştı. Birisi, kiliseye gittiğini bilmiyordum dedi. Diğeri ise şöyle yanıt verdi: genelde gitmem, hatta bu benim ilk gelişim, ancak savaşta çarpışan bir oğlum var ve kiliseye gitmem gereken zamanın geldiğini düşündüm. Dostum, büyük sıkıntılarla dolu dönemler insanları Tanrı'ya yaklaştırır. O bölge halkı da bir araya gelip oruç tutacaktı. Ve diyor ki Rab'be feryat edin. Neden? Çünkü Tanrı merhametlidir. Tanrı lütufkardır. Bağışlamak ister. Tanrımız harika bir Tanrı'dır. Onlar da bu sıkıntı döneminde ona yaklaşacaklardı ve o da onları işitip dualarını yanıtlayacaktı. Yoel bu halkı uyardı. Şimdi de bu öğütlerde bulunur. Bunlar Tanrı'nın kendilerini bereketlemesini istemeleri durumunda yapmaları gereken şeylerdi. Yoel şimdi usta bir şekilde yerel bir istila olayından çağların sonuna, Rabbin gününe geçiş yapar. Yoel 1. bölüm 15. ayette: Eyvahlar olsun, çünkü Rabbin günü yakındır. Her şeye gücü yetenin göndereceği yıkım gibi geliyor o gün der. Yoel hangi günden söz eder? Çünkü Rabbin günü yakındır, her şeye gücü yetenin göndereceği yıkım günü geliyor der. Bu yerel çekirge istilası gelecekteki Rabbin gününü ima eden, çağrıştıran bir uyarıdır. Halkın dikkatini de çekmiş olmalıdır. Yoel şimdi onlara gelecekle ilgili bazı noktaları anlatacak. Davut'a söz verilen ve gelecekte olan şey bir krallıktı. Davut bu krallığı yönetmek için yetiştirilecekti. Yeryüzünde savaş sona erecek ve barış gelecekti. Tüm peygamberler bundan ve Yoel'in burada söylediğinden söz etmişlerdir. Rabbin gününün gelişi. Rabbin günü kutsal yazılarda belirtilen diğer günlerden farklı bir şekilde anlaşılmalıdır. Siz ve ben bir gün kutsal yazıların insanın günü dediği dönemde yaşıyoruz. Bu Nabukadnezar'ın zamanında başladı ve Rab İsa tarafından diğer ulusların dönemi olarak adlandırıldı. İsa Mesih Luka 21. bölüm 24. ayette Yeruşalim, öteki ulusların dönemleri tamamlanıncaya dek onların ayakları altında çiğnenecektir dedi. Şu anda insanın gününde yaşıyoruz. Bugün yargıda bulunan insandır. Yüksek mahkemeye başvururuz ancak Tanrı'ya başvurmayız. Onu tümüyle unuttuk. Onun adı yalnızca yemin ederken ya da küfrederken kullanılan bir sözcük haline geldi. Dr. Lewis Schaffer insanın günüyle ilgili şu yorumu yapar. Bu kesim zaman zaman bazı çevirilerce zor anlaşılmışsa da yani gözden kaçırılmışsa da yeni antlaşmada 1. Korintliler'de buna göndermede bulunur. 1. Korintliler 4. bölüm 3. ayette sizin tarafınızdan ya da olağan bir mahkeme tarafından yargılanırsam hiç aldırmam. Kendi kendimi de yargılamıyorum der. Buradaki mahkeme tarafından yargılanma çağımızda geçerli olan insan düşüncesine göndermede bulunur ve birebir çevrilirse insanın günü anlamına gelir. Biz hala insanın gününde yaşıyoruz. Bugün her köşede hümanizmle karşı karşıyayız. İnsanoğlu dünyanın sorunlarını çözebileceğine inanıyor. Ancak gerçekte ne yapabilmiştir? Dünyayı karmakarışık ve sorunlu bir hale getirdi insanlık. Her yeni politikacı çözümü bulduğunu iddia ediyor. Dostum onlar da çözümü bilmiyor. İnsan bu dünyanın sorunlarını çözemez. Dünyanın her yerindeki hükümetlerin, büyük ulusların önde gelen temsilcilerinin içinde insanın bugünkü dünyanın sorunlarını çözemeyeceğini kabul eden kişilerin artmakta olduğunu görüyoruz. Kutsal yazılar yaklaşan diğer bir günden söz eder. Rab İsa Mesih'in günüdür bu. Elçi Paulus 1. Korintliler 1. bölüm 7 ve 8. ayetlerde şöyle ki Rabbimiz İsa Mesih'in görünmesini beklerken hiçbir ruhsal armağandan yoksun değilsiniz. Rabbimiz İsa Mesih kendi gününde kusursuz olmanız için sizi sonuna dek pekiştirecektir der. Rab İsa Mesih'in günü nedir? Bu onun topluluğunu yani kilisesini dünyadan almak üzere geleceği gündür ve o zaman inanlılar topluluğu Mesih'in yargı kürsüsünün önüne çıkacaktır. Benim için önemli bir ayet olan Filipeliler 1. bölüm 6. ayet şöyle yazar. Sizde iyi bir işe başlamış olan Tanrı'nın bunu Mesih İsa'nın gününe dek bitireceğine güvenim var. Rab bizi bu dünyadan alacağı güne kadar koruyacaktır. Ve biz de ödül alıp almayacağımızı görmek için onun önüne yani huzuruna çıkacağız. Hem eski hem de yeni antlaşma Rabbin gününden söz eder. 2. Selanikliler 2. bölüm 2. ayette şöyle der. Rabbin gününün geldiğini ileri süren herhangi bir ruh, bir söz ya da bizden gelmiş gibi gösterilen bir mektup hemen aklınızı karıştırmasın, sizi telaşlandırmasın. Selanikli inanlar göğe alınışı kaçıracaklarından korkuyorlardı. Bazı çevirilerdeki Mesih sözcüğü yerine Rab sözcüğünün kullanılması daha doğrudur. Elçi Paulus imanlara Rabbin gününü yaşamayacakları konusunda güvence verir. Yoel Rabbin gününün ne olduğunu açıklayacaktır. Rabbin gününün sıkıntılı, karanlık ve zor olacağını söyler. İbraniler krallığa hemen gireceklerini ve oradaki yaşamlarının sonsuz olacağını düşünüyorlardı. Ancak Yoel Rabbin gününün gece karanlıkla birlikte başlayacağını söyler. Karanlıkla kastedilen büyük sıkıntı dönemidir. Bu dönem Vahiy kitabının büyük sıkıntı dönemindeki dört atlısı gibi dört koldan saldıran çekirgelerin istilasına benzetiliyor. Sonra Rabbin günü döneminde Mesih krallığını kurmak üzere yeryüzüne gelecektir. Ardından onun halkı onun parlak huzuruna çıkacaktır. İşte eski antlaşmada öğretilen budur. Kutsal kitabın tamamını çalışmanın ne kadar önemli olduğunu umarım görüyoruz. Birisi Rabbin günü ile ilgili düşüncelerini açıklamak için birçok ayet verip sayfalarca yazı yazabilir. Ancak Yoel'den alıntı yapmıyorsa Yoel'in asıl anahtar bölüm olduğunu anlamamış demektir. Yoel yazı yazan peygamberlerin ilki dedik. Rabbin gününün Yoel'in tanımlarına uymayacak bir şey olduğunu söyleyemezsiniz. Ondan sonraki peygamberlerin tümü bu terimleri defalarca kullanmıştır. O gün ifadesi Yoel'in kitabında bir kez, Rabbin günü ifadesi ise 5 kez geçer. Tüm kutsal kitapta ise yaklaşık 75 kez kullanılmaktadır. Tüm peygamberlerin Rabbin günü ile ilgili söyleyeceği pek çok şey vardır ve kutsal yazılarda tanımlanmış ve defalarca kullanılmış teknik bir ifade olarak karşımıza çıkar. Özetleyecek olursak, şu an yaşadığımız insanın günüdür. Rab İsa Mesih'in gelip inanlar topluluğunu dünyadan alacağı bir gün vardır. Büyük sıkıntı dönemiyle başlayacak olan Rabbin günü olacaktır. Biz haftanın günlerini pazartesi, salı, çarşamba diye adlandırırız. Tanrı da değişik çağlar belirleyip onları adlandırmıştır. Bu insanın düşüncesi değil, Tanrı sözünün öğretisidir. Buradaki Rabbin günü ile Vahiy 1. bölüm 10. ayette geçen Rabbin günü aynı değildir. Vahideki yeni antlaşmanın açıkça belirttiği gibi haftanın ilk günüdür. Birçok kişi bu ikisinin aynı olduğunu düşünür. Bu at kestanesi ile kestane atının aynı şey olduğunu söylemek kadar gülünçtür. Bu iki sözcüğü alıp yerlerini değiştirirseniz farklı şeyler elde edersiniz. Birinde kestane, diğerinde ise at söz konusudur. Bu iki Rabbin günü birbirinden farklıdır. Yoel 1. bölüm 16. ayette. Yiyeceğimiz gözümüzün önünde yok edildi. Tanrımızın tapınağında sevinç ve coşku sona erdi der. Yoel çekirge istilasından söz etmeye devam eder. Tanrı'nın tapınağında sevinç ve coşku kalmamıştı. Bazı seminerlere gidip ders verdiğimde insanların üzüntülü olduklarını görüyorum. Böyle ilk toplantılarda genelde insanlar bir bekleyiş içinde olur. Bunu hissedersiniz ancak sevinç görmezsiniz. Böyle bir toplantıda yüksek mevkide olan biri bana gelip şöyle dedi. Yönteminizi gözlüyorum ve topluluğun önüne çıktıktan bir süre sonra nükteli öyküler anlatarak insanları neşelendirmeye çalışıyorsunuz. Ona demek bunu fark ettiniz dedim. O da evet ve sanırım neden yaptığınızı biliyorum. İnsanların neşesizliğini gidermeye çalışıyorsunuz dedi. Ona haklı olduğunu da söyledim. İşte değerli dostum, Yoel de bunu vurgular. İsrail'de sevinç kalmamıştı ve bugün de çok şeyimiz olduğu halde toplantılarımızda ya da hayatımızda sevinç yok. Yoel 1. bölüm 17. ayette. Tohumlar keseklerin altında çürüdü. Tahıl yok oldu, ambarlar boş kaldı, depolar yıkıldı der. Yoel tohumların kesekler altında çürüdüğünü belirtiyor. Tahıllar topraktan bile çıkamıyorlar. Çünkü çekirgeler köklerini bile kemirmişti. Ambarlar boştu ve doldurulamıyorlardı. Yoel 1. bölüm 18. ayette hayvanlar nasıl da inliyor. Sığır sürüleri çaresiz. Çünkü otlaklar kurudu, koyun sürüleri perişan oldu der. Ülkede büyük bir açlık olduğunu görüyoruz. Yoel 1. bölüm 19. ayette Ya Rab, sana yakarıyorum. Çünkü ateş otlakları yok etti. Bütün ağaçları kavurdu der. Çekirgelerin kendilerine özgü yok etme yöntemleri vardı. Toprak yangından çıkmış gibi görünmekteydi. Yoel 1. bölüm 20. ayette ise yabanıl hayvanlar bile sana sesleniyor. Çünkü akarsular kurudu, ateş otlakları yok etti der. Bu korkunç ve tehlikeli bir zamandı. Gerek evcil gerekse yabanıl hayvanlar olsun bu istiladan etkilenmişti. Bu o zaman o yerde tüm yaşamı etkilemiş bir yargıydı ve gelecekteki Rabbin gününün de bizlere bir resmini verir. Yoel 2. bölüm 1. bölüm 15. ayetten başlayan girişi devam eder. Bu bir nevi Rabbin gününe bakıştır. Tanrı'nın Davut'a bir krallık sözü verdiğini hatırlarsınız. Ve gelecekteki bu harika krallık Davut'tan sonraki tüm peygamberlerin özel konusu olmuştur. Büyük haber ise 1000 yıllık krallığın yeryüzünde kuruluşunun yaklaşmakta oluşudur. Peygamberleri okudukça her birinin takılı plak gibi aynı şeyi söylediğini görüyoruz. Yoel'in yazılarına, derinlemesine bakmaya devam ettiğimizde aslında her şeyin yolunda olmadığını da görürüz. Rab İsa'nın yeryüzünde egemenlik süreceği 1000 yıllık krallıktan önce Rab İsa'nın büyük sıkıntı dönemi olarak tanımladığı bir zaman diliminin olacağını anlıyoruz. 2. bölümde işte bu konu edilir. Yoel 2. bölüm 1. ayet şöyle der. Siyon'da boru çalın. Kutsal dağımda boru sesiyle halkı uyarın. Ülkede yaşayan herkes korkudan titresin. Çünkü Rabbin günü çok yaklaştı, geliyor. Rabbin günü çok yaklaştı, geliyor derken Yoel'in bu konuda yazan ilk peygamber olduğunu anımsatmak isterim. O yüzyıllarca ileriye bakıp Rabbin gününü görmektedir. O gün karanlıkla yani yargıyla başlayacaktır. Ardından Mesih'in yeryüzüne gelip krallığını kuracağını okuruz. Malaki peygamber ondan şifa getiren doğruluk güneşi olarak söz eder. Siyon'da boru çalın diyor. Kutsal dağımda boru sesiyle halkı uyarın. Siyon ve kutsal dağ ile kastedilen Yeruşalim'dir. Boru çalıp halkı uyarmaları söylenir. Borunun ifade ettiği anlamı bilmek bizim için oldukça önemlidir. Bir konuda sonuca varabilmek için kutsal kitabı iyi bilmek ve farklı yönlerden düşünebilmek gerekir. Olayın temelini kavramak yazarı anlamamıza yardımcı olacaktır. Boru çalmakla kastedilen nedir? Sayılar kitabında İsrailoğulları çölde ilerlemeye başladıklarında Tanrı'nın onlardan 2 gümüş borazan yapmalarını istediğini görmekteyiz. Tanrı Musa'ya sayılarda buyruklarını şöyle iletmiştir. Çölde sayım 10. bölüm 1 ve 2. ayetler. Rab Musa'ya şöyle dedi. Dövme gümüşten 2 borazan yapacaksın. Bunları topluluğu çağırmak ve halkın yola çıkması için kullanacaksın. İsrailoğulları çöldeyken Tanrı bu borazanları onları yönlendirmek için kullanmıştır. Borazanın ilk çalınışı herkese yürüyüşe hazırlanmaları mesajını veriyordu. Bulutlar uzaklaşıp gidince konutu toplarlardı. Ardından borazan çalınır, Musa ve Harun Yahuda oymağının önünden ilerlerler, ahit sandığı da onlarla birlikte ilerlerdi. İsrail'in konutun dört yanında, her yanda üç oymak olmak üzere kamp kurduğunu anımsarsınız. Şimdi borazanla birlikte her bölüm sırayla yer değiştirmektedir. Herkesi yürüyüşe sevk etmek için borazanlar yedi farklı zamanda çalınmaktaydı. Kutsal kitabın son bölümü olan vahiye geldiğimizde tekrar borazanın çalındığını görüyoruz. Bazı yorumcular bunun imanlılar topluluğu ile ilişkili olduğunu belirtseler de inanlılar topluluğu için borazan çalınması söz konusu değildir. Göğe alınış sırasındaki borazan sesi Mesih'in kendi sesi olacaktır. 1. Selanikliler 4. bölüm 16. ayet bu konudan şöyle bahseder. Rabbin kendisi bir emir çağrısıyla, baş meleğin seslenmesiyle, Tanrı'nın borazanıyla gökten inecek, önce Mesih'e ait ölüler dirilecek. Vahideki 7 borazanın inanlılar topluluğu ile ilgisi yoktur. İnanlılar topluluğu tamamlanmış ve dünyadan alınmış olacaktır. Çöldeki yolculukta 7 borazan çalınışı gibi 7 borazan da İsrail ulusu ile bağdaşmaktadır. Eğer sayılar kitabına dönersek borazanların çalınma şekillerinin değişik anlamlara geldiğini de görürüz. Bu yolla İsrail'e değişik buyruklar vermekteydi Tanrı. Çölde sayım 10. bölüm 3 ila 7. ayetler arasında şöyle yazar. İki borazan birden çalınınca bütün topluluk senin yanında buluşma çadırının girişi önünde toplanacak. Yalnız biri çalınırsa önderler, İsrail'in oymak başları senin yanında toplanacak. Borazan kısa çalınınca doğuda konaklayanlar yola çıkacak. İkinci kez kısa çalınınca da güneyde konaklayanlar yola çıkacak. Borazanın kısa çalınması, oymakların yola çıkması için bir işarettir. Topluluğu toplamak için de borazan çaldırt. Ama kısa olmasın diyor. Ardından da vaat edilen topraklarla ilgili buyruk geliyor. Sayılar 10. bölüm 9. ayet. Sizi sıkıştıran düşmana karşı ülkenizde savaşa çıktığınızda borazan çalın. O zaman Tanrınız Rab sizi anımsayacak, sizi düşmanlarınızdan kurtaracak. Savaş zamanında borazan yaklaşan düşmana karşı erkekleri ülkesini savunmaya çağırmaktaydı. Şimdi de Yoel'in peygamberliğinde şöyle diyor. Siyon'da boru çalın, kutsal dağında boru sesiyle halkı uyarın. Peki neden? Ülkede yaşayan herkes korkudan titresin. Çünkü Rabbin günü çok yaklaştı, geliyor. Gördüğünüz gibi Rab kendi topluluğunu dünyadan dışarıya çağırdıktan sonra yeniden Yahudi aleyhtarlığının odağı haline gelen İsrail ulusuna dönmektedir. Bu Rabbin gününün başlangıcıdır. Yoel bu ikinci bölümde çekirge istilası ile birlikte Asur ordusunun yönelttiği tehdidi harmanlar ve geleceğe Rabbin gününe bakar. Elbette kutsal kitaptan sapmış bazı yorumcular bu olayın yalnızca yerel bir çekirge istilasına göndermede bulunduğunu öne sürecektir. Tanrı'nın sözündeki anlamların bir bölümünü dışlamaktadırlar. Diğer bir uç düşünce ise bu olayın yalnızca büyük sıkıntı dönemini anlattığını söyler. Bence Yoel'deki harika karışımı görmemiz gerekir. Çekirge istilasından gelecekteki Rabbin gününe geçiş yapar Yoel. Peygamberlerin yerel bir olaydan söz edip ardından da geleceğe Rabbin gününe geçtiklerini anımsarsınız. Ki bu da büyük sıkıntı ile bin yıllık dönemi kapsamaktadır. Yerel olay çekirge istilasıydı ve yakın bir gelecekte Asur ordusu gelecekti. Yoel 2. bölüm 20. ayette. Kuzeyden gelen çekirge ordusunu sizden uzaklaştıracağım. Kurak ve ıssız bir ülkeye süreceğim. Önden gidenleri Lut Gölü'ne, arkadan gelenleri Akdeniz'e süreceğim. Leşleri kokacak, kokuları göklere yükselecek. Çünkü korkunç şeyler yaptılar der. Çekirge istilasını kuzey ordusu diye nitelemek biraz garip gelebilir. Ancak çekirge istilası kuzeyden gelecek olan Asur ordusunun bir resmidir. Asur ordusu da son günlerde kuzeyden gelecek düşmanı temsil etmektedir. Hezekiel 38. ve 39. bölümlerde de göreceğimiz gibi kuzey ordusu İsrail'i işgal edecek olan büyük güce göndermede bulunur. Bu büyük gücün gelişi büyük sıkıntı döneminin ikinci yarısının ön habercisi olmaktadır. Rabbin gününün 24 saatlik bir gün değil, bir zaman dilimini kastettiğini anımsatmama izin verin. Elçi Paulus da lütuf çağından söz ederken aynı anlama gelen şu sözleri söyler. Uygun zaman, kurtuluş günü şimdidir. Ayrıca bu Rabbin günü haftanın birinci günü olan Rabbin gününden de farklıdır. Sözcükler aynı da olsa düzenleniş biçimleri farklıdır. Aralarında at kestanesi ile kestane atı arasındaki gibi büyük bir fark bulunur. Şimdi de Yoel ileride konuşacak peygamberin sınırlarını belirtecek olan tanrısal tanıma geçer. Bundan sonra onların hepsi bu dönemle ilgili konuşacaktır. Bu peygamberlerin diğerlerinin neden söz ettiklerini bilmemelerine karşın birbiriyle çekişmemeleri de ilginç bir noktayı oluşturur. Yoel 2. bölüm 2. ayette zifiri karanlık bir gün olacak. Bulutlu koyu karanlık bir gün. Dağların üzerine çöken karanlık gibi. Kalabalık ve güçlü bir çekirge ordusu geliyor. Böylesi bir zaman görülmedi. Kuşaklar boyu da görülmeyecek geçiyor diyor. O gün zifiri karanlık bir gün olacak. Bulutlu koyu karanlık bir günden bahsediyor. Dağların üzerine çöken karanlık gibi kalabalık ve güçlü bir çekirge ordusu gelmektedir. Böylesi hiçbir zaman görülmedi. Kuşaklar boyu da görülmeyecekler Tanrı'nın sözü. Bu dönem Rab İsa Mesih'in sözünü ettiği dönemdir. Matta 24. bölüm 21. ayette. Çünkü o günlerde öyle korkunç bir sıkıntı olacak ki dünyanın başlangıcından bu yana böylesi olmamış, bundan sonra da olmayacaktır der. Büyük sıkıntıyla birlikte Rabbin günü başlamaktadır. İbranilerde gün geceleyin başlardı. Öyle inanıyorum ki çekirge istilası gökyüzünü bile karartabilir. Rabbin günü de karanlıkla başlayacaktır. Yoel 2. bölüm 3. ayette önlerini ateş kavuruyor. Artları alev alev. Önlerinde Adem bahçesi gibi uzanan topraklar artlarında ıssız çöllere dönüyor. Hiçbir şey onlardan kurtulamıyor der. Çekirge istilası öncesinde yeryüzü Adem bahçesine benzemekteydi. Her yer yemyeşildi ve çok güzeldi. Çekirgeler gelip gittikten sonra bir parça bile yeşillik kalmamıştır. Topraklar yangından çıkmış gibi görünmekteydi. Rabbin gününde de aynı şekilde bir yıkım olacaktır. Vahiy kitabının dört atlısı da dünyadan geçtiğinde savaş, açlık ve ölüm olacaktır. Bir hamlede nüfusun dörtte biri, diğer bir zamanda ise üçte biri yok olacaktır kutsal kitaba göre. Yoel 2. bölüm 4. ayette atlara benziyorlar, savaş atları gibi koşuyorlar der. Daha önce de belirttiğim gibi çekirgenin başı atın başına benzer. Çekirge bazı dillerde küçük ot ya da at anlamına gelir. Atların saman yemesi gibi çekirgelerde yeşil olan her şeyi yer bitirir. Yoel çekirge istilasını açıklarken bunu Rabbin gününe uyarlamaya da başlar. Yoel 2. bölüm 5 ve 6. ayetlerde savaş arabalarının anızı yiyip bitiren alevlerin çıkardığı gürültüye benzer bir sesle savaşa hazırlanmış güçlü bir ordu gibi sıçraya sıçraya dağları aşıyorlar. Uluslar onların karşısında dehşete düşüyor. Herkesin beti benzi soluyor der.